Ahmet, İhsan Oktay Anar.
Ayrım 22.
Süleyman'la piştovunu çeken Abuzer Reis, tepeden aşağı kuleye doğru koştular. Kulenin zemininde İbrahim Bey'e ayvazlık yapan delikanlının cesediyle karşılaştılar. Sadece duvarlara değil, tavana bile kan sıçramıştı. Şövalyenin yatağı boştu. Merdivenleri tırmanıp topun bulunduğu kata çıktılar. İçeride yoğun bir barut dumanı vardı. Şövalyenin cesedi yerdeydi. Kuleden sorumlu olan Yeniçeri ise korkmamış, sadece öfkelenmişti. Piştovunu doldururken yerdeki cesede bakıp şöyle dedi: "Ah, keşke iki canı olsaydı da onu bir kez daha öldürseydim." Abuzer Reis'in uzun ve ağarmış kaşlarının altındaki yeşil gözleri telaş ve öfkeden büyümüştü. "Bu deniz kurdu, bu havada top sesi en az 5 mil uzaktan duyulmuştur," dedi. Gün doğusundaki gözetleme kulesiyle batıdaki bataryaları buradan 1-1,5 mil kadar uzaklıkta. Atlarını tırıs koştursalar bile her iki taraftan da buraya en geç çeyrek saat içinde geleceklerdir. Hele hele batıdaki bataryanın önünde devriye gemileri varsa, dileyelim ki yoktur, en geç 2 saat sonra burada olur. Ahmat'ı bu haliyle batırmak için 2 direkli bir brig bile yeter. Sonra bizi teslim olmaya zorlarlar. Ama teslim olmaktansa ölürüm daha iyi." Abuzer Reis 1-2 yutkunduktan sonra, "Efendim, bana kalırsa Yeniçerileri tepelerde mevzilendirelim," dedi. "Kalan azıcık zamanımızda gemiden getirebileceğimiz kadar top getirelim ve postu pahalıya satalım. Barut kuyruğu da hazırlayıp Ahmat'ı son anda havaya uçururuz. Bizler ölürüz ama bu sayede onlardan da çok kişi ölür." "Henüz hayır," dedi Kırbaç Süleyman. "Topun yanlışlıkla ateşlendiğine daha çok ihtimal vereceklerdir. İlerideki gözetleme kulesinde bir senjan şövalyesi varsa, buraya en fazla 2 ya da 3 yaya asker yollayacaktır. Bu kibirli şövalyeler, tıpkı o süslü ve kakmalı silahları gibi atlarını da kimseye vermezler. Alt tarafı bir top sesi için, atlarına binip buraya bizzat gelmeyi de gururlarına yediremezler. Şu durumda keşif için gönderilecek askerlerin buraya kadar gelip, bizi gördükten sonra geri dönmeleri en az 3 saati alır. Bu durumda karaya top çıkarmamıza gerek yok. Çünkü bu süre zarfında suyun biraz daha yükselmesini bekleyip Ahmat'ı yüzdürmeyi deneyeceğiz." Abuzer Reis, "Efendim, senin yerinde ben olsam burada savaşıp ölmeye karar verirdim," dedi. "Sen cesurca bir karar vermiş değilsin." Süleyman sinirlenerek, "Değil benim yerimde olmak, sen bu kafanla burada kendi yerinde bile olamazdın," dedi. "Çünkü en az 40 yıl önce ölmüş olurdun. Burada canını vermek istemenin nedeni, esir düşüp işkence görmekten, forsa olup kırbaç altında inlemekten korkman. Bana cesur numarası yapma, çünkü ödüm patlıyor, haddini bil." Başını öne eğdikten sonra seyir zabiti bir şey söyleyecek oldu ama Süleyman Reis adamın sözünü keserek, "Çadırı toplat," dedi. "Kuledeki o ağır topu alamayız. Söyle adamlara falyasını çivileyip kullanılmaz hale getirsinler. Kulede 10-15 fıçı barut var. Taştan yapıldığı için orayı havaya uçuramayız. Ama bu barut fıçılarını filikalarla Ahmat'a yüklesinler. Perdahlı barut işimize yarayacaktır. Kuyudan temiz içme suyu alınsın. Kuledeki erzakı da gemiye yükleyin. Tepedeki kolomborne topumuz ben emir verene kadar mevziinde kalsın. Topun başında 15 kadar tüfekli yeniçeri de bırakın. Ahmat'a gidip gelen filikaları koruyacaklar ve benimle birlikte en son onlar gemiye gidecek. Dediğimi yap." Ne var ki tam bu sırada kıyıdaki filikaların başında bekleyen bir marinel bağırdı: "Avara edilecek." Kırbaç Süleyman ta uzaktaki marinele "Bredal taban!" diye bağırdı. "Ben varken burada emir vermek sana mı düşer? Eceline mi susadın yoksa kırbacımın tadını mı özledin?" İhtiyar marinel "Haşa reisim," dedi. "Emir vermek benim ne haddime? Ama bak, Ahmat'ın pruva direğine az önce mavi bayrak hissa ettiler. Bu işaret bir an önce gemiye dönmemiz anlamına gelmiyor mu?" Gerçekten de Ahmat'ın direğinde mavi bayrak dalgalanıyordu. Bu işaret kıyıdan bir an önce gemiye dönmeleri gerektiği anlamına gelmekteydi. Süleyman Reis, Benden habersiz hangi deyyus çekti bu bayrağı diye söylendiği anda, Ahmet'in kıç güvertesinin sancak tarafında, kızıl cübbeli, kara mintanlı, bembeyaz çehreli birini, yani kaybolduğuna inandığı kaptan efendimizi seçti. O güne ve o ana kadar Diyavol Paşa hazretlerini kamerasında bilen mürettebat, bu şahsın gemide birdenbire nasıl peyda olduğuna elbette ki şaşmayacaktı. Her emrine tartışmasız uyacağına dair Süleyman'ın söz verdiği bu kaptan, tıpkı bir kibir anıtı gibi güvertede kollarını kavuşturmuş, emrinin bir an önce yerine getirilmesini bekliyordu. Eyyam görmüş birçok savaşçı gibi Süleyman Reis de fazla kafa yormadan derhal bir karar vererek emirlerini değiştirdi. Kuledeki barutu taşımaya vaktimiz yok. Yere tabaka halinde serpip ateşleyin. Sakın patlatmayın. İkinci bir patlama istemiyorum. Tepedeki kolombornenin de falyasını çivileyin. Tepedekiler aşağı insin. Artık gidiyoruz. Ahmet'in en iyi nişancısı olan Sakal'ın, daha geçen gece kuledeki nöbetçileri teker teker hakladığı tepede mevzilenen yeniçeriler ve top mürettebatı koşarak aşağı inmeye başladılar. Terk edilen topun falyasını çivilemek için tepede bir tek topçu çavuşu kalmıştı. Çavuş namlusundan fırlayan güllelerle o Venedik kalyonunun dümenini kıran kabus adlı topundan ayrılmak zorunda kaldığı için ha ağladı ha ağlayacaktı. Dökme tunçtan yapılma kolombornesine son kez sarıldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Boynuna astığı bir sırıma bağlı çiviyi çözüp aldı ve falyaya yerleştirdi. Ardından çiviye taşla vurup falya deliğini tıkadı. Top artık ölüydü. Bu haliyle hiç ateş edemeyecek, cenk esnasında dokunulduğu vakit mürettebatın elini yakacak kadar hiç ısınamayacak ve bir ölü gibi daima soğuk kalacaktı. Filikalara dolup Ahmet'e doğru kürek çeken 20 kadar adama el sallayan o sadık uşak sayılmazsa sahil bomboştu. Çukur güverteden sarkıtılan merdivenden yukarı çıktıktan sonra öfkeli bir sesle Süleyman kaptan efendimize "Efendi, emrin gereği çadırla değerli bir kolomborneyi kıyıda bırakmak zorunda kaldık." dedi. "Oysa daha vaktimiz vardı. Bu kadar acele etmeye mecbur değildik. Hem sana bir şey soracağım. Bunca zamandır nerede?" Süleyman'ın sözünü kestikten sonra Diyavol Paşa Hazretleri, "Emir emirdir," dedi. "Benim işim düşünmek, senin işin de yapmak. Hepsi bu kadar. Şimdiki emrimse itiraz etmeden yerine getirilecek. İyice dinle. Önce denize yük pasa edeceğiz. Barut, gülle, erzak ve bir yedek demir dışında Pruva tarafındaki ambarda ne varsa denize atacağız. Boşalan gemi hafifleyecektir. Ardından demiri filikaya alıp bir gomina ötede denize funda edeceksiniz. Ahmet'in omurgasının baş tarafı hala dibe değiyor. Size söylediğim yerde demiri funda ettiğinizde gemiyi bucurgatla sığlıktan çekeceğiz. Böylece kurtulmuş olacağız." Süleyman, "Deniz yeterince yükselmeseydi zaten ben de bunu yapacaktım," dedi. "Ama bu gemide garip şeyler dönüyor sanki. Bunca zamandır neredeydin? Bütün gemiyi aradık ve seni bulamadık. Denize düştüğüne hükmettik. Bu durumu mürettebattan da gizledik. Neredeydin ey Diyavol Paşa?" Kaptan efendimiz küçük kara gözleriyle Süleyman'a baktı ve gülümsedi. "Anlaşılan sen fazla yorulmuşsun," dedi. "Tayfalarla birlikte başkasarada olacak değildim ya, elbette ki kameramdaydım. Ağzından çıkan bu garip sözler herhalde bitkinliğin ve bir sinir buhranının eseri. Dilerim ki kendini çabuk toplarsın. Aşırı zihin yorgunluğuna maruz kalan bir koca reis, zayıf sinirleriyle koskoca bir gemiyi batırabilir. Hekime bir görün. Eğer bu durum sürerse senin yerine Abuzer reisi geçirmek zorunda kalırım." Süleyman, "Ama kameranda değildin," dedi. "Buna Abuzer reis de şahittir. İstersen ona da sor." Bu konuşmayı Abuzer reis de dinliyordu. Kaptan efendimiz gülümseyerek çenesini gururla kaldırıp ellerini arkasında kavuşturmuş bu adama sordu. "Sen aklı başında, zor koşullara ve aşırı yorgunluğa dayanıklı birisin ey Abuzer," dedi. "Ama Süleyman reis benim ne zamandır kameramda olmadığımı söylüyor. Sence bu doğru mu yoksa zor şartların sebep olduğu bir yorgunluk mu?" Efendimizin delici bakışlarını üzerinde hisseden Abu Zer Reis gözlerini kırpıştırdı ve kollarını önünde kavuşturup kemküm edince Paşa Hazretleri yine sordu. Korkma sakın, gerçeği söyleyeceksin. Kamaramda mıydım? Seyir zabiti bir an duraksayıp ellerini iki yana sarkıttı ve evet paşam diyebildi. Bir ara kamaranızdaydınız sanki. Açık bir cevap istiyorum dedi kaptan efendimiz. Bu Süleyman Reis'in zihin sağlığı için önemli. Yoldaşına yardım et, ona gerçeği söyle. Biliyorum ki koca reis olmak zordur ve zahmetlidir. Sorumluluk ister. İşte sen de bu zorluktan ve sorumluluktan kaçıyor olabilirsin. İstiyorsun ki bu zahmetli işi Süleyman Reis yapsın. Ama hayal gören bir koca reis bu gemiye zarar verebilir. O yüzden gerçeği söyle de herkes duysun. Kamaramda mıydım? Abu Zer Reis el pençe divan durdu ve yere bakıp kekeleyerek evet paşam diyebildi. Kamaranızdaydınız. Bunları bana olan sadakatinden dolayı söylemiyorsun değil mi diye sordu Diyavol Paşa Hazretleri. Emin misin kamerada olduğumdan? Abu Zer Reis bu kez kararlılıkla Efendimizin gözlerinin içine baka baka, evet dedi, ne zaman yanınıza gelsem ya haritaları inceliyor ya da keman çalıyordunuz, doğrusu bu. Kaptan Efendimiz bu kez Süleyman'a dönerek, bak gördün mü dedi, İyisi mi git ve biraz dinlen, yoksa hayaller görmeye bile başlarsın bu gidişle. Seni çağırmadıkça sakın dışarı çıkma. Abu Zer Reis bu işi şimdilik halleder. Ama yarın seni zinde görmek istiyorum. Şimdi derhal yatağına. Nuh Usta sana refakat etsin. Nuh, Nuh, buraya gel. Seyir güvertesinden koşar adım gelen Nuh Usta, sanki bir hastaymış gibi koluna girer girmez, Kırbaç Süleyman öfkeyle silkindi. Uyumaktan çok yalnız kalıp düşünmek niyetiyle zabitler kamarasına yöneldi. Bu sırada bir ses işitti. Şşt! Şşt! Seyir güvertesine çıkan merdivenin altından kendisine seslenen kişi, Kaptan Efendimizin kovduğu Ali Reis, yani denizcilerin taktığı yeni adıyla Gül Ali'ydi. Gül yağı sürdüğü sakalı yeni arkadaşları tarafından son teline varıncaya kadar yolunmuş, yediği dayaklardan her iki gözü de morarmış ve dudağı patlamıştı. Avucunun içinde bir oyun zarı vardı. Süleyman dönüp bakınca bu adamcağız gülümsedi. Çenesine indirilen yumruklardan ağzında kala kala 4-5 dişi kalmıştı. Hal böyle olunca ne söylediği pek anlaşılmıyordu ama toparlanacak olursa söyledikleri herhalde şunlara benzer sözlerdi. Al şu zarı da bir at. Bak hep 2-2-2-1 gelecek. Ne kadar atarsan at hep aynı olacak. Al da bir dene. Sonra üzerinde bir düşün. Kırbaç Süleyman'ın eline zarı tutuşturur tutuşturmaz Ali Reis kayboldu. Süleyman bir an bu zavallı adamın aklını kaçırdığını düşündü ve oyun zarını fırlatıp attı. Kıç güverteye çıkarken duraksadı ve geri dönüp yerdeki zara bir baktı. İki gelmişti. Eğilerek zarı yeniden alıp yerde yuvarlayınca aynı rakam tekrar geldi. Zar fil dişinden yapılmıştı. Süleyman bu değerli zarı alıp kuşağına sıkıştırdıktan sonra kameraya girdi. Yatmak üzere soyunmaya başladı. Kuşağını çözerken zar yere düştü. Gelen sayı 2'ydi. Belli ki zar cıvalıydı ve her atıldığında aynı rakam geliyordu. Bu oyuna sinirlenen Süleyman zarı alıp duvara fırlattıktan sonra yatağına uzandı. Eğer sabredip baksaydı Ali Reis'in söylediği gibi zarın bu kez bir geldiğini görebilirdi.
Ayrım sonu.